Şöyle bir düşünün, elinizde bir tesisin risk değerlendirme dosyası var ve sayfaları çeviriyorsunuz, madde madde iniyorsunuz aşağıya.
Çok tanıdık bir tablo.
Evet, kesinlikle. Ve orada her zaman o klasik maddeyi görürsünüz. Elektrik çarpması, tehlike belli, işte yalıtkan eldivenler falan yazılmış. Her şey son derece net aslında.
Yani en azından kağıt üzerinde net görünüyor diyelim.
Aynen öyle. Ama bugün bu derinlemesine incelemede masamızda çok kapsamlı makaleler ve bazı saha raporları var. Amacımız da hani bu kaynaklardan yola çıkarak o dosyalarda tamamen yok sayılan görünmez bir tehlikeyi açığa çıkarmak.
Evet, elektrik arkı tehlikesinden bahsediyoruz. Gerçekten yıkıcı bir şey.
Kesinlikle. Yani bu görünmez tehlikenin ardındaki fiziği ve o çok doğru bildiğimiz yanlışları sizin için masaya yatıracağız bugün. Neden bu devasa riski gözden kaçırıyoruz acaba?
Ya bunun temel sebebi aslında bizim o yerleşmiş zihinsel alışkanlıklarımız. Yani elektrik güvenliği dendiğinde hani aklımıza hep akımın vücuttan geçmesi gelir.
Temas etme durumu yani.
Aynen öyle, temas. İncelediğimiz kaynaklar da tam olarak bu yanılgıya parmak basıyor zaten. Sektördeki profesyoneller havanın iletken olabileceğini biliyor gerçi.
Tabii canım, bilmez olurlar mı?
Ama güvenlik prosedürlerini sanki o tehlike bize sadece dokunarak gelecekmiş gibi kurguluyorlar. İşte sorun da tam burada başlıyor.
Kesinlikle çok haklısın. Raporlardaki şu veri benim çok dikkatimi çekti mesela. Korunmasız bir cildin ikinci derece yanık olması için bir saniye boyunca sadece 1,2 kalorilik bir ısıl enerjiye maruz kalması yetiyormuş.
Evet, santimetre kare başına 1,2 kalori. Çok küçük bir değer gibi duyuluyor ama hiç öyle değil.
Yani ortada bir temas yok, sadece yayılan bir enerji var. Bu da bizim o klasik hani elektrik çarpmasına karşı yalıtkan eldiven takalım refleksimizi tamamen çöpe atıyor bence.
Kesinlikle öyle. Temas etmeseniz bile o hasarı alıyorsunuz çünkü.
Hatta ben bunu şuna benzettim okurken. Elektrik arkına karşı yalıtkan eldiven takmak bence bir bomba patlamasına karşı şemsiye açmaya benziyor.
Oo, bu gerçekten çok çok iyi bir analoji oldu.
Değil mi?
Çünkü sorun üzerime yağan yağmur değil ki. Yani akım değil mesele. Dışarıdan yayılan o muazzam ısıl enerjinin şoku, o basınç dalgası.
Gerçekten de fiziksel gerçeklik tam olarak bu. Olay noktasından yayılan bir radyasyon var ortada. Binlerce derecelik bir sıcaklık ve etrafa saçılan erimiş metaller falan düşünün.
Korkunç gerçekten.
Yani vücudunuzdan akım geçmemesi sizi güvende kılmaz böyle bir senaryoda. Peki, enerjinin yayılımından bahsetmişken bu patlamanın şiddetini nasıl belirliyoruz? Kaynaklarda hep bu şey geçiyor. IEEE 1584 standardı.
Evet, mühendislerin bu olay enerjisini hesaplamak için kullandığı küresel standarttır o. IEEE 1584.
Anladım.
Makaleler bu hesabın 4 temel değişkene bağlı olduğunu gösteriyor. Sistem gerilimi, arıza akımı, koruma cihazının açma süresi ve çalışma mesafesi. Ama işte mühendislerin bile çok sık düştüğü bir tuzak var burada.
Neymiş o tuzak?
Şey diye düşünüyorlar. Hani arıza akımı düşükse o zaman ortaya çıkacak enerji de düşüktür algısı. Bu tamamen büyük bir yanılgı.
Bir dakika, bu biraz mantıksız gelmedi mi? Şöyle ki, sistemdeki akım hani zayıfsa, o akımı kesecek rölenin durumunu tehlike olarak algılaması daha uzun sürmeyecek mi?
Aha, işte tam üstüne bastın.
O zaman akımın düşük olması arkın çok daha uzun süre yanmasına neden olur. Yani aslında çok daha büyük bir patlamaya zemin hazırlamış olmuyor muyuz?
Kesinlikle aynen öyle oluyor. Enerji dediğimiz şey sadece gücün büyüklüğü değil ki, zamanla çarpımıdır aynı zamanda.
Şimdi oturdu.
Akım düşük olunca sistemin tepki süresi uzuyor, o ark da saniye saniye beslenmeye devam ediyor. Hani bazen düşük akımlı bir arıza, anında kesilen yüksek akımlı bir arızadan çok daha yıkıcı bir ısıl enerji üretebilir.
Yani zaman burada en kritik, en ölümcül değişken diyebiliriz.
Tartışmasız en ölümcül değişken zaman, evet.
Zaman demişken, tesislerin bu durumu nasıl yönetmesi gerektiğiyle ilgili çok pratik bir detay vardı kaynaklarda. Hani Türkiye'de, Amerika'daki gibi zorunlu de ARK etiketi yokmuş sanırım.
Evet. ARK etiketi zorunlu değil ama yasal olarak o risk değerlendirmesi şart tabii ki ülkemizde. Ve mevzuat diyor ki, kişisel donanımdan yani o KKD'lerden önce sen riski kaynağında çözeceksin.
Toplu koruma her zaman önce gelir mantığı.
Aynen öyle. Mesela makaledeki o bakım modu şalteri olayı çok iyi bir örnekti buna.
Ha, evet, panoda bakım yaparken kesicinin ani açma eşiğini geçici olarak düşürüyoruz, değil mi? Sıfır maliyetli bir hamle.
Aynen öyle. Sadece röle ayarlarına yapılan ufak bir müdahale. Zamanı bu şekilde kısalttığından olay enerjisi devasa ölçüde düşüyor. Bazen %80 oranında falan azalıyor.
İnanılmaz bir düşüş gerçekten bu.
Ama saha raporlarına bakıyorsun, tesis yöneticileri bu mühendislik çözümleriyle uğraşmak yerine hemen gidip özel bir ark kıyafeti satın alalım diyorlar.
En kolay yol tabii. Hemen kıyafeti al geç.
İşin daha da kötüsü, bu kıyafetleri seçerken ölümcül katalog okuma hataları yapıyorlar maalesef.
Şu meşhur standartların birbirine karışması olayı değil mi? Amerikan kategori numaralarıyla bizim kullandığımız Avrupa standartlarındaki OTS EN 60482 belgelerini bir tutuyorlar sanırım.
Kesinlikle. Birbirinin yerine koymaya çalışıyorlar.
Peki neden birini diğerine çeviremiyoruz ki? İkisi de aynı işi yapmıyor mu sonuçta?
Hayır. Çünkü test ortamları ve fiziki yaklaşımları tamamen bambaşka bunların.
Nasıl yani, biraz açar mısın?
Biri belirli bir mesafeden kumaşın yanma eşiğine odaklanırken, diğeri bir kutu içindeki yönlendirilmiş arka karşı o malzemenin direncini test ediyor. Farklı fiziksel parametrelerle yapılan testleri öyle basit bir formülle birbirine çeviremezsiniz yani.
Anladım. Elma ile armut gibi bir durum.
Aynen öyle. Eğer IEEE hesabınız size sonucu kalori bölü santimetre kare cinsinden veriyorsa, kullanacağınız ekipmanın da üzerinde açıkça o testten geçmiş spesifik bir kalori değeri yazmak zorunda. Katalogdaki rastgele bir kategoriye güvenemezsiniz.
O zaman özetle şunu söyleyebiliriz herhalde. Güvenlik sadece böyle plastik, yalıtkan bir kıyafet giymekten ibaret değil. Zaman, mesafe ve doğru fiziksel hesaplamaları yapma meselesi.
Kesinlikle öyle. Sistemi bir bütün olarak o çalışma süresi ve radyasyon yayılımıyla falan analiz etmeniz şart.
O zaman bugünkü derinlemesine incelememizi size şu provokatif soruyu bırakarak bitirelim. Eğer elektrikte o plastik eldivene güvenmek gibi kökleşmiş reflekslerimiz bile bizi bambaşka fiziksel gerçeklere, örneğin radyan ısı gibi şeylere kör edebiliyorsa, acaba hayatımızda veya işimizde sırf yanlış zihinsel modeller kullandığımız için göremediğimiz başka hangi devasa riskler var?
Çok sağlam ve düşündürücü bir soru gerçekten.
Bir dahaki sefere o risk değerlendirme dosyalarınızı açtığınızda bir de bu gözle bakın diyelim, görüşmek üzere.